Ayrım 4. Piyon. Stephen James. Sayfa 42. 6. Bölüm. N3161 Virginia Caddesi. Batı Asheville, Kuzey Carolina. Saat 22.01. Kendisini sihirbaz olarak görüyordu. Çok iyi bir illüzyonist. Çocukluğundan beri sihirden hoşlanırdı. Bir an burada, bir an yok. Tamamen gizleme, kandırmaca ve dikkati başka yöne çekme üzerine kurulu. İlk kez 4. sınıfta bir sihirbazlık gösterisi izlemişti. Sihirbaz seyyar ses sisteminden "Şimdi kırmızı bir tül çıkaracağım, izleyin" diye seslendi. Çocuklar ucuz ses sistemi ciyaklamaya başlayana kadar söylendiği gibi beklediler ve aletle birlikte onlar da bağırıp çağırmaya başladılar. Biraz sonra adam yeşil bir tül çıkarınca çocuklar gülmeye ve parmaklarıyla tülü göstermeye başladılar. "Hay Allah!" dedi. "Aha işte burada. Bu sefer mor bir tül çıkardı." Çocuklar yine güldüler. Sonra pembe. Daha çok kahkaha. "Şimdi muhteşem Martin'in bir sonraki numarasını görecek ve şaşıracaksınız." dedi. Ellerinin boş olduğunu gösterip kalabalığın içine tam illüzyonistin yanına gitti. Çocuğa baktı, gülümsedi ve eğilip kulağının arkasından bir tül çıkardı. Bu sefer turuncuydu. Çocuklar hayal kırıklığına uğramış gibi görünen muhteşem Marty sahneye doğru yürürken gülüyorlardı. Tülü katladı ve sağ elinin içine tıktı. Sonra gösterişli hareketlerle mavi bir tülü çekip çıkardı. Turuncu olan yok olmuştu. Nutku tutulan çocuklar alkışlıyorlar ve birbirlerine "Nasıl yaptı ki? Sihir bu ya!" diye fısıldıyorlardı. Sonra balondan güvercin çıkardı, ellerine takılan kelepçeleri açmayı başardı ve gösterinin sonunda selam verirken kırmızı tülü burnundan çekip çıkardı. Ortalık alkıştan kırılıyordu. İşte o an illüzyonistin numaradan hataları ve usta işi şakalarıyla baştan sona bütün gösterinin önceden planlandığını ve defalarca çalışıldığını anladığı zamandı. Gösterinin kendisi büyük bir illüzyondu. Sihirbaz baştan sona olaya hakimdi. Çocukların dikkatini her an başka yöne çekmekte çok ustaydı. Daima seyircinin bir adım önündeydi. Dünyanın bir adım önündeydi. Bütün sır dikkati başka yöne çekmekteydi. Siz bu elime bakarken ben bozuk parayı diğer elimle arka cebime saklıyorum. İzle ve gör. Oturma odasının ışığı söndü ve oyun başladı. Pencereye yaklaştı, bekledi. Doğru anı beklemek konusunda tam bir ustaydı. Bir saat ya da bir yıl boyunca bekleyebilirdi. Onu olduğu kişi yapan bu yeteneğiydi. İllüzyonist o. Her zaman dünyanın bir adım ilerisinde. Dakikalar geçiyor, o bekliyordu. Bazı çevre evlerdeki ışıklar teker teker sönüyor. Oradan buradan cır cır böceklerinin sesi geliyordu. Köpekler havlamayı bırakmışlardı. Karanlıkta saklanmış hareketsiz duruyordu. Cırcır böcekleri gibi. Karanlıkta kendini huzurlu hissediyordu. Sonunda yatak odasının ışığı da kapandı. Dakikalar geçti, sonra saatler. Kendi nefes alışverişini duyuyordu. Sonra her şey yavaşladı ve uyku kanatlarıyla mahalleyi çepeçevre sardı. Nihayet vakit gelmişti. İllüzyonist kayak maskesini taktı, lastik eldivenlerini, onların üzerinden de deri olanları giydi. Lastik eldivenlerin yırtılabileceğini veya delinebileceğini biliyordu. Bu eldivenlerin bazı türleri parmak uçlarındaki ter yoluyla parmak izi veya DNA'yı kolayca açık edebilir, bunu da biliyordu. O yüzden ikisini de kullanıyordu. Kaldırımdan bahçeye geçti ve N3161 Virginia Sokağı adresli evin eğri büğrü tuğla duvarına yaslandı. Burası orta sınıfa ait isimsiz bir kasabadaki isimsiz bir orta sınıf mahallesinde bulunan isimsiz orta sınıf bir evdi. Ama uzun süre isimsiz kalmayacaktı. Alarm sistemini tanıyordu, devre dışı bırakmayı da biliyordu. İllüzyonist hareket sensörlerinin nerede olduğunu, şehir dışına çıktığında Alice McMichaelson'ın komşuların kullanması için yedek anahtarı nerede sakladığını biliyordu. Hepsini biliyordu. Geçen hafta Locust Güvenlik Şirketi'nde bir hırsızlık olayı yaşanmış, düz ekran bir bilgisayar monitörü çalınmıştı. Görünüşe bakılırsa başka bir şeye dokunulmamıştı ama o aslında istediği şeyi almıştı. Dikkati daima başka yöne çek. Ben bozuk parayı cebime bu elimle koyarken sen diğer elime bak. Kırık cama ve çalınan monitöre bak. Fotokopi makinesinden alınan iki sayfa kağıdı fark etme. Bu kadar küçük bir şeyi kimse fark edemez. Üstelik Mac Michaelson'ın evinin güvenlik kodlarının ve elektrik tesisat planlarının yazılı olduğu kağıtlar ait oldukları kilitli dosya dolabına geri koyulmuşken. Saatine baktı. 04.03'tü. Mükemmel. Uykunun en derin olduğu saatler genellikle sabah 3 ve 5 arasındadır. Gördünüz mü? Bunu da biliyordu. Her şeyi biliyordu. Ekose desenli Martha Stewart katlanır sandalyeleri ve barbeküyü geçerek arka bahçedeki verandaya geldi. Bahçeye açılan camlı kapıdan içeri uyuyan eve baktı. Birçok insan sanki hırsız yalnızca garaj girişinde dolaşacak ve ön kapıyı zorlayacakmış gibi balkon kapılarını kilitlemeyi unutur. Sadece ön kapıları ve garaj kapılarını kilitlerler. En zayıf nokta balkon kapısıdır. İllüzyonist bunu da biliyordu. Ama aksi bir duruma da hazırlıklıydı. Her zaman hazırlıklıydı. Eldivenli elini uzatıp kapıyı açmayı denedi. Kapı kolayca açıldı. Hatta düşündüğünden daha kolay. Bir tarafı hayal kırıklığına uğramıştı. Zor olması her zaman daha iyiydi. Kapının önündeki paspası geçip alarmı devre dışı bırakmak için şifreyi girdi. İşte oldu. Şimdi bütün ev ve geceden geriye kalan tüm zaman onundu. 7. Bölüm. Önünde oval bir yemek masası belirdi. Arkasında oturma odası karanlığa doğru genişliyordu. Durdu ve ona her şeyin yolunda ve sakin olduğunu söyleyen evin belli belirsiz seslerini dinledi. İllüzyonist hızlı ve sessizce hareket ederek yemek odasına, oradan da mutfağa geçti. Gözleri karanlığa alışıyordu. Oturma odasındaki mobilyaların silüetleri sağında yavaş yavaş belirmeye başladı. Büyük karanlık bir açıklık ise holün solda olduğunu belli ediyordu ama bunu zaten biliyordu. Ne de olsa evin planlarını ezberlemişti. Yakındaki bir odadan gıcırtılı bir tekerleğin içinde dönüp duran hamster'ın sesini duyuyordu. Brenda'nın odasından. 8 yaşındaydı ve kısa süre önce Sweeten Creek Caddesi'ndeki Aziz Catherine Katolik Okulu'nda 3. sınıfa başlamıştı. Öğretmeninin adı Andrea Brockma'ydı ama bütün öğrencileri ona Bayan Andy diyorlardı. İllüzyonist Holden Brandon'ın odasına yöneldi. 4. yaş gününde hediye edilen deniz ayısı Wally ile uyuyor olmalıydı. Bir an kapıda durup pencereden gelen zayıf ışık hüzmesi içinde uyuyan kızı seyretti. Wally yatağının yanında yerdeydi. Yere düşmüş olmalı. İllüzyonist bir hayalet gibi sessizce odaya girip deniz ayısını yerden aldı ve uyuyan kızın kolları arasına bıraktı. Sol bileğini hafifçe kaldırması gerekti. Kız peluş hayvana sıkıca sarıldı ve yan döndü. İllüzyonist gülümsedi ve odadan çıktı. İşte böyle daha iyi Brenda, çok daha iyi. Birkaç adım ötede Jacob'un odasındaki gece lambası hole yeşil bir ışık yayıyordu. ''Ne kadar düşüncelisin, bana ışık tutuyorsun.'' diye geçirdi içinden. 5. sınıftaki Jacob Spider-Man video oyunlarını seviyordu. Matematikte başarılıydı ve geçen sezon katıldığı futbol liginde en yüksek skoru yapmıştı. Andy Sub Shop takımında oynuyordu. İllüzyonist hepsini biliyordu. Anneleriyle ilgili her şeyi de biliyordu. Çünkü aslında buraya onun için gelmişti, çocuklar için değil, onun için. Kayıp bir fahişe kimsenin dikkatini çekmezdi, bunu zaten biliyordu. Aslında bunu yıllar önce keşfetmişti. Ama okul aile birliği için çalışan aktif bir anne yıllarca manşetlerde kalırdı. Özellikle de Alice kadar güzel olanı, tam istediği gibi. Haberciler kayıp güzelleri çok severler, özellikle de beyazsa. Haftalarca haberini yaparlar. İllüzyonist Jacob'ın gece lambası sayesinde holün duvarlarındaki fotoğrafları görebiliyordu. Brenda'yı okul piyesi için dev bir havuç kılığında gösteren bir fotoğraf, onu elinde pembe bir havluyla plajda gösteren başka bir fotoğraf, bir fotoğraf stüdyosunda tüm aileyi birlikte gösteren bir başkası. Jacob'u elinde bir levrek, Garrett'la birlikte göl kıyısında gösteren bir diğeri. Son fotoğraf midesini bulandırdı. Garrett. 6 ay önce Alice'i adi küçük bir sürtük için terk eden ve her sarhoş olduğunda onu ve çocukları tehdit etmek için çıkıp gelen herif. Tehditlerden vazgeçmedi. Bir gece neredeyse Alice'in çenesini kırıyordu. Garrett, geçen ay masasına bir not bırakıp patronuna onunla işinin bittiğini, takdir edileceği daha sıcak bir yerde, Florida'da iş bulmak için ayrıldığını söyleyen adam. İnşaat sektöründe çalışanlar için kış gelince güneye gitmek sık rastlanılan bir şeydi. Bu yüzden patronu çok şaşırmamıştı. Hatta belki de o işe yaramaz Garrett McMichaels'ına son 2 haftalık maaşını ödemek zorunda kalmadığı için memnun olmuştu. Tabii ki nottaki el yazısı Garrett'a ait değildi. Ama patron bunu bilemezdi. Garrett, Garrett, Garrett. Fotoğraf illüzyonisti rahatsız etmekle beraber belli belirsiz gülümsetmişti de. Garrett artık Alice'i üzemezdi. Eve sarhoş bir şekilde dalamaz, onu merdivenlerden aşağı itemez, yüzüne bir daha asla yumruk atamazdı. Hayır, artık kimseyi üzemezdi. Bir kadına öyle davranan bir erkek yaşamayı hak etmiyordu. Bu kadar alçak bir adam Appalachian dağlarında diri diri gömülmeyi bile hak etmiyordu. Garrett bu kadar kibar bir ölümü hak etmiyordu. Ama illüzyonist merhametli bir adamdı. Merhameti belki de tek kusuruydu. Şimdi holün sonundaydı ve soldaki oda onun odasıydı. Alice'in odası, kapı kapalıydı. Holdeki kehribar rengi halının üstünde sessizce yürüyen illüzyonist tam da kapının önünde durdu. Elini cebine sokup ihtiyacı olan plastik torbayı çıkardı. Şimdi kalbi daha hızlı atıyordu. Hep böyle olurdu. Rahatla, çok heyecanlanma. Ama heyecanlıydı, her zaman heyecanlı olmuştu. Kapının ardından 31 yaşındaki kızıl, Brandon ve Seeley hukuk bürosu resepsiyon memuru Alice McMichaels'ın yumuşak ritmik solumalarını duyabiliyordu. İlk karşılaşmaları büroda olmuştu. O günle ilgili her şeyi hatırlıyordu. Üzerinde limonata rengi sarı bir elbise vardı. Alice'i ilk gördüğünde aklına gelen şey onunla birlikte kocaman bir ağacın altında buzlu limonata içmek oldu. Uzun, serin bardaklar, sıcak öğleden sonra güneşi, yazın kokusu, parlak mavi gözlerine bakmak. O gün konuşurlarken parfümünün kokusu karşıdan duyulabiliyordu. Alice hissettirmeden kokuyu içine çektikçe ona dokunuyormuş gibi oluyordu. Çok güzeldi. Kapıyı açtı ve Alice'in odasına girdi. Sokak lambasının belli belirsiz ışığında gür kızıl saçları darmadağınık bir tarafına dönmüş yatan kadını görebiliyordu. Loş ışıkta saçları daha koyu, neredeyse kurumuş kan renginde gözüküyordu. Şimdi bunu düşünmesi ne garip, böyle bir anda aklına kanın gelmesi ne ilginçti. Vücudunun kıvrımlarını hafifçe örten ince örtünün altında ne giydiğini merak etti. Victoria's Secret mağazasından alışveriş yapmayı sevdiğini biliyordu. Müşteri numarası N672-9843-G. Bütün bunları çöpünü karıştırarak öğrenmişti. Her gece çöplerin toplanma saatinden önce çöp tenekesini dışarı çıkarırdı. Bu da illüzyoniste istediğini veriyordu. Nasıl göründüğünü çok merak ediyordu. Şu an, şimdi, tek yapması gereken örtüyü çekmekti. Sadece bir eliyle ağzını kapatmak ve diğer eliyle boğazını sıkmaktı. Şu an burada yapabilirdi bunu. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Bu gece, bu an her şey olabilirdi. Tıpkı kafasında defalarca kurduğu gibi. Alice'in nefes alışverişi değişmemişti. Hala çok hafif ve ritmikti, kulağına müzik gibi geliyordu. Ona dokunmayı o kadar çok istiyordu ki. Ama yaklaşmadı, hareket bile etmedi, kontrolünü kaybetmedi. Her zaman kontrollüydü. Bu gece ona dokunmaması gerekiyordu. Buraya geliş sebebi farklıydı. Görüşeceğiz Alice, yakında görüşeceğiz diye düşündü. İllüzyonist almak için geldiği şeyi aldı. Alice McMichaels'ına son bir kez baktı ve hole çıktı. Güvenlik sistemine kodu girmeden ve evden çıkmadan önce hamster'ın kafesinde çıkardığı gıcırtıları duydu. Sonra uykunun kollarındaki mahallenin karanlığında kayboldu. Kimse onu fark etmedi. Kimse orada olduğunu bilemez, bir şeyden şüphelenmezdi. Çünkü dünyanın bir adım ilerisindeydi. İzle ve gör. 8. Bölüm, Cuma, 24 Ekim 2008, Asheville'in 13 kilometre dışı, saat 08.04. Ajan Jiang arabasıyla otelin girişine geldi. Onu karşılamak için lobiden çıktım. Ralph beni alması için birini göndereceğini söylemişti. Mükemmel seçim. Ben yanına otururken günaydın Dr. Bowers dedi. Bana sadece pattı. Doktor kelimesine bir türlü alışamadım. Aksine gurur duymanız gerekirdi. Park yerinden çıkıp trafiğe karıştı. Çevresel kriminoloji alanında doktora derecesi alan ilk FBI ajanı sizsiniz. Öyle diyorlar ama ben yine de Pat denmesini tercih ediyorum. Tamam o zaman Pat, iyi uyuyabildin mi? Aslında hayır dedim, pek iyi uyuyamadım. Bunu neden yapıyorsun? Neden herkes gibi sohbet edemiyorsun? Emniyet teşkilatında görev yaparken aynı zamanda üniversitede internet üzerinden yıllarca gece dersi almak, genç yaşta birçok derece kazanmamı sağladı. Ama insan ilişkileri konusunda pek yardımcı olmadı. Dönüp baktı. Hep gerçeği söylersiniz değil mi doktor Pat? Sanırım en azından uğraşıyorum. Dur tahmin edeyim diye devam etti. İşin gerçeği bulmak zaten yeterince zor bir iş. Kendini saklayarak işini daha da zor hale getirmek istemiyorsun. Maske takmıyorsun çünkü başkalarının taktığı maskeleri çıkarmanın ne kadar güç olduğunu biliyorsun. İnsanların seni apaçık görmelerine izin verirsen belki onlar da sana karşı maskelerini takmayacak ve işini biraz olsun kolaylaştıracaklar. Gözlerimi kırpıştırdım. Evet galiba gülümsedi. Of! Demek Ralph'in yeni ortağı bir karakter analistiymiş dedim. Dediklerime dikkat etsem iyi olacak. Dudaklarını büzdü. Ralph karakter analistleriyle olan geçmişinden bahsetti. Merak etme yüzüne vurmam. Pireyi deve yapan biri değilim. Başıyla oturduğum koltuğun bardak koyma yerindeki kahveyi gösterdi. Senin. Teşekkürler. Kahve için mi, anlaşma için mi teşekkür ettiğimi belirtmedim. Kahveyi aldım, kapağının üstündeki aralıktan sızan aromayı kokladım. Nefis, Kenya kahvesi. Tekrar kokladım. Muhtemelen Nyeri dağlık bölgesinden bir yudum aldım. Evet, kesinlikle Kingongo yakasındaki volkanik tepelerden elde edilen SL28 türü. Nasılsa doğru tahmin etmiş, krema ve bal şeker yok. Buna alışabilirim. İyi seçim dedim. Mountain Java Roasters Asheville'da diye cevap verdi. Ralph kahve konusunda seçici olduğunu söyledi. Ralph çok şey anlatmış sana. Yeterince şey anlattı. Sustu. Aramızda büyüyen boşluğu doldurabilmek için söyleyecek bir şeyler bulabilmeyi çok istedim ama hiçbir şey gelmedi aklıma. Sırtını dağlara dayamış devasa bir taş otelin önünden geçtik. Burası Stratford Oteli, tamamen arkasındaki dağda bulunan kayalardan inşa edilmiş. 650 odalı, 1,5 metre kalınlığında duvarlar. 7 devlet başkanı ve birçok sinema yıldızını ağırlamış. Bahçeler, havuzlar ve çeşmelerle dolu kocaman kapalı bir avlu. Hatta içinde kapalı bir nehri var. Şöminelerinin her birine 5 metre uzunluğunda kütükler sığabiliyor. Peki bütün bunları sen nereden biliyorsun? Buradaki ikinci günümde tramvay turuna katıldım dedi. Gülümsedim, anladım. Stratford Oteli bir kale gibi görünüyordu. Giriş katında dünya standartlarında bir golf sahası vardı. Bu arada ben sana Pat dersem sen de bana Lien Hua demelisin. Kulağa iyi geliyor. Sonrasında Lien Hua küçük sohbetimizi devam ettirmedi. Ön sezi miydi, kibarlıktan mıydı bilemiyorum. Her iki durumda da minnettardım. Böylece o günkü programımı düşünmek için fırsat doğmuştu. Federal binadan bazı dosyaları alabilmeyi ve günün geri kalanını serinin diğer cinayetlerinin işlendiği yerleri inceleyerek geçirmeyi umuyordum. Zaman içinde bir soruşturmanın en önemli ve en çok göz ardı edilen iki unsurunun suçun işlendiği yer ve zaman olduğunu keşfetmiştim. Suç analizinde saha ziyaretleri çok önemlidir. Federal binanın araba parkında durduk. Bana döndü. İki eliyle direksiyonu sımsıkı tutarken düz bir sesle "Mindy'ydi" dedi. İnce kollarındaki kaslar gittikçe kasılıyor ve geriliyordu. Dağdaki kız Mindy Travelka dün gece kesinleşti. 19 yaşındaymış. Yavaşça başımı salladım. En azından şimdi kıza nasıl hitap edeceğimi biliyordum. En azından şimdi bir adı vardı. Lien Hua'yı federal binaya doğru takip ederken Mindy'nin televizyonda konuşan gözü yaşlı babası geldi aklıma. O an şükretmek için aklıma gelen tek şey adama haberi verenin ben olmayışımdı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 54.